Ayrım 26.
Merakını erteleyip oturuyor Zeynep. Hayret, her zaman ayakta dikilmeyi tercih eden Ali de sessizce yerleşiyor Zeynep'in karşısındaki koltuğa. Hepimiz artık sıra dışı bir olayla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Zeynep'e duyduklarımızı anlattın mı Ali? Cengiz müdürle ilgili olanları mı? Evet, anlattım başkomiserim. Zeynep inanmamış başını sallıyor. Cengiz müdürüm böyle bir şey yapmaz diyor. Her zamanki sağduyulu tavrıyla. Ama kimi zaman sağduyulu olmak insanı yanıltabilir. Hayır başkomiserim diye ekliyor. Can yanlış görmüş olmalı. Yanlışlık yok Zeynep. Bakışlarım ikisinin de yüzünü tarıyor. Can'ın söyledikleri doğru çocuklar. Konuştuğum tanıklar onun ifadesini destekliyor. Otoparkçı Cengiz'in arabasını teşhis etti. Kahvehane sahibi Can'ın 2 saat kadar oturduğunu doğruladı. Hepsinden önemlisi Zekeriya Cengiz'in aile dostları olduğunu söyledi. Evet, şimdi şaşkınlığa kapılma sırası Zeynep'te. Ne? Cengiz müdürüm, Mali'nin arkadaşı mıymış? Öyleymiş Zeynep'ciğim. Sana başka bir tahminde bulunayım. Mali'nin tırnağında bulduğun şu iplikçik, Cengiz'in lacivert renkli kaşmir paltosuna ait. Koltuğunu incelersen aynı iplikçiklerden orada da bulacaksın. Bundan emin değilim. Emin olmadığım şey ise Cengiz'in bütün bunları neden yaptığı. Elimle masamın üzerinde duran zarfa vuruyorum. Sanırım o da burada yazılı. Siz okumadınız mı başkomiserim diye soruyor Ali. Okumadım Ali'cim. Hem fırsat olmadı hem de birlikte okumayı tercih ettim. Şu anda üçümüz kader birliği yapmış durumdayız. Yarın burada kıyamet kopacak. Üçümüzün de gerçeği doğru kavramasını istiyorum. Siz aklına çok güvendiğim insanlarsınız. Ben yanılabilirim. Tek tek hepimiz yanılabiliriz. Ama üçümüzün aynı anda yanılması zor. O yüzden dosyayı birlikte okumak istedim. Birlikte yorumlamak için. Zarfı Zeynep'e uzatıyorum. Evet Zeynep'ciğim, şunu yüksek sesle okur musun? Zeynep şaşkınlıktan kurtulup zarfı uzanırken Ali de ben söylemeden kalkıp odamın kapısını kapatıyor. Artık dinlemeye hazırız. Zeynep zarfın içinden çıkardığı kağıtlara göz atıyor. Çok gizli ibaresi var başkomiserim. Onları boş ver Zeynep'ciğim. Sen içindekileri oku. Terörle mücadelede yapılan yanlışlıklar. Bölge genelinde terör örgütüne yönelik mücadelede fevri çıkışların, disiplinsiz davranışların büyük zararları görülmüştür. Bu fevri yaklaşımların çoğu üstün hizmet veren, terör örgütüyle sıcak çatışmaya girmekten çekinmeyen mensuplarımızda tespit edilmiştir. Yapılan mücadelenin niteliği, zorluğu çoğu zaman bu görevlileri disiplin dışına çıkmaya sevk etmektedir. Okuduğu kağıttan başını kaldırıyor Zeynep. Bunların bizim konumuzla ilgisi var mı başkomiserim? Haklı. Elinde en az 50 sayfa bilgisayar çıktısı var. Bizi ilgilendiren bölüm hangisi acaba? Ver bakayım diyerek kağıtları önüme alıyorum. Sayfaları karıştırıyorum. 3. sayfada örnekler başlığının altında Mardin ili Midyat ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 polis memurumuz şehit olmuş, biri ise ağır yaralanmıştır. Satırları gözüme çarpıyor. Hızla satırları tarıyorum. Önce komiser Selim Uludere adı dikkatimi çekiyor. Şu patos makinesinde ölen komiserin adı neydi? Yavuz diyecek oluyor Zeynep. Yok Zeynep, yanlış biliyoruz, adamın ismi Selim Uludere'ymiş diye düzeltiyor Ali. Tamam işte, bizi ilgilendiren bölümü bulduk diyorum. Dosyayı tekrar Zeynep'e uzatmadan önce kafamdaki ismi bulmak için arka sayfaya geçiyorum. Ve karşıma hepimizi şoka uğratacak bir fotoğraf çıkıyor. Bir an öylece kalıyorum. Önemli bir bulguya rastladığımı fark eden Zeynep ve Ali merakla masamın üzerine eğilerek fotoğrafa bakıyorlar. İlk tepki Ali'den geliyor. Bu sahte Yusuf değil mi ya? Ta kendisi diye onaylıyor Zeynep. Ama altında Selim Uludere yazıyor. Onlar böyle konuşurken ben gözlerimi kısarak sayfanın en alt satırında yazılmış ismi okuyorum. Başkomiser Cengiz Koçan. Evet, sevgili müdürümüz de burada işte. Sayfayı çeviriyorum. Bu kez Cengiz'in fotoğrafı çıkıyor karşımıza. 5 yıl önceki bir fotoğraf ama bugünkü halinden çok farklı değil. Üniformasının içinden büyük bir güvenle bakıyor yüzümüze. Selim Uludere'nin amiri Cengiz Koçan. İnanılır gibi değil ya diye söyleniyor Ali. Selim'i de tanıyormuş adam. Hiç söylemedi bize. Böyle bölük pörçük olmayacak. Zeynep'cim diyorum, kağıtları yeniden ona uzatarak. Al şunu da bizi ilgilendiren bölümü oku bakalım. Zeynep kağıtları önüne çekerek oturuyor yerine. Ali de kendi koltuğuna yerleşiyor. Ben çenemi sağ avucumun içine alıp bizi şaşırtacak yeni bilgileri duymayı bekliyorum. Çok bekletmiyor Zeynep. Yüzüne düşen saçlarını sağ eliyle geriye atarak galiba bize gereken bilgiler burada başkomiserim diyerek okumaya başlıyor. Tarihinde Midyat'ın 20 kilometre uzağında Mor Gabriel Manastırı'nın yakınlarında bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit olmuş, bir komiser ağır yaralanmıştır. PKK'lı teröristler ise karanlıktan faydalanarak Mor Gabriel Manastırı istikametine kaçmışlardır. Polis timine kumanda eden komiser Selim Uludere, şehit düşen iki polis memuru ile ağır yaralı arkadaşı Mehmet Tuncu'yu hastaneye yolladıktan sonra terörist grubun peşine düşmüş. Ancak PKK'ların izine rastlayamamıştır. Komiser Selim Uludere akabinde Mor Gabriel Manastırı'na gitmiş, manastır yetkililerine PKK'lı teröristleri sormuştur. Yetkililerden menfi cevap almış ama bununla yetinmeyip manastır yakınlarında mevzilenerek teröristleri izlemeyi sürdürmüştür. 2 saat sonra manastırın kapısı açılmış, içeriden bir grup insan dışarı çıkmıştır. Teröristlerin bu insanların arasında olduğunu düşünen komiser Selim Uludere, manastırdan çıkan grubun içinden 6 zanlıyı gözaltına almıştır. Sorgu için civarda uygun kapalı mekan bulunmadığından zanlıları yakınlardaki bir mağaraya götürmüş. Yapılan sorgularda zanlılar kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettikleri gibi PKK'ları hiç görmediklerini beyan etmişlerdir. Ancak ertesi gün bu 6 zanlı mağarada dumandan zehirlenmiş olarak bulunmuştur. Ölümlerin duyulmasıyla birlikte bölgede büyük bir infial oluşmuş, Mor Gabriel Manastırı'nı ziyarete gelen yabancı basının orada bulunması nedeniyle olay bir anda bütün dünyanın gündemine taşınmıştır. Savunması istenen komiser Selim Uludere sorgusunda o 6 zanlıyı serbest bıraktıklarını, kendilerinin de mağaradan ayrıldıklarını söylemiştir. Komiser Uludere bu 6 kişiyi öldürenlerin muhtemelen kendilerinin çatıştığı PKK'lılar olduğunu açıklamıştır. Komiser Selim Uludere'nin bu iddiaları amiri olan Başkomiser Cengiz Koçan tarafından da desteklenmiştir. Ancak olayın uluslararası ve ulusal alanda yankı bulması nedeniyle bölgeye müfettişler gönderilmiş. Yapılan soruşturma ve araştırmalar neticesinde komiser Selim Uludere'nin ifadesinin çelişkili olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine komiser Selim Uludere ve amiri başkomiser Cengiz Koçan hakkında soruşturma başlatılmıştır. Ancak ne komiser Selim Uludere ne de başkomiser Cengiz Koçan açığa alınmış, bölgedeki görevlerini sürdürmelerine izin verilmiştir. Yaklaşık 3 aylık bir sürenin sonunda olayla ilgili hazırlıklar tamamlanmış, mahkeme aşamasına geçilecekken komiser Selim Uludere PKK'lı teröristlerce kaçırılmış, bölge halkının patos makinesi dediği bir hasat makinesinde hunharca katledilmiştir. Komiser Selim Uludere'nin ölümünden sonra toplanan mahkeme davayı düşürmüş, başkomiser Cengiz Koçan hakkındaki suçlama da kaldırılmıştır. Bu olayda da görüldüğü üzere kimi mensuplarımızın fevri ve duygusal çıkışları terör örgütüyle mücadele hem teşkilatımıza hem de ülkenin iç ve dış itibarına gölge düşürdüğünden. Tamam Zeynep'ciğim, anlaşıldı, bu kadar yeter. Ali benimle aynı fikirde değil. Şu komiser Mehmet Uncu, ona ne olmuş, yazıyor mu Zeynep? Anlaşılan kafasını kurcalayan bir nokta var. Zeynep hızla sayfalara bakıyor. Evet, işte burada. Olayda ağır yaralanan Mehmet Uncu ise hayati tehlikeyi atlatmış, ancak kurşun omuriliğini parçaladığından felç olmuştur. Mehmet Uncu emniyet teşkilatından malulen emekli edilmiştir. Ali heyecanla elini masaya vurarak bunların üçü arkadaşmış başkomiserim diye tahminde bulunuyor. Bunu da nereden çıkardın diyor Zeynep. Raporda sadece Selim'le Mehmet'in arkadaş olduğundan bahsediliyor. Cengiz sadece amiri olduğu için Selim'i desteklemiş olamaz mı? Hayır Zeynep, bunların üçü de arkadaş diye yineliyor Ali. Artık düşünceleri kesinleşmiş, ne söylediğinden iyice emin. Şu mektubu hatırlasana, Yusuf'un yani Selim'in evinde bulduğumuz mektup. Hani divanın altından çıkmıştı. Fatih adında birinin yazdığı, içinde Timuçin'den bahsedilen mektup, hatırladın mı? Hatırladım ama orada Fatih diye biri var, Mehmet'ten hiç bahsedilmiyor. Anlamıyorsun Zeynep'ciğim, takma isim kullanmışlar. Selim kendine Yavuz diyor. Adam hiç de alçak gönüllü değil. Yavuz Sultan Selim'den esinlenmiş. Ama öteki arkadaşları da yüksekten uçmuş. Baksanıza, bizim Cengiz müdürün lakabı Timuçin, yani Cengiz Han'ın öteki adı, Mehmet'inki ise Fatih diye tamamlıyor Zeynep. Fatih Sultan Mehmet, haklısın Ali. Bunların üçü arkadaş. Cengiz işine devam etti, müdürlüğe yükseldi. Mehmet omuriliği zedelenince tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Selim ise kendini ölmüş gösterip bir başkasının kimliğiyle ulaştığı sonuç susmasına neden oluyor Zeynep'in. Gözlerinde tuhaf bir pırıltı. Bu problemi çözdüğü an, belki daha önce de düşünmüştü bu ihtimali ama artık emin. Yusuf, patos makinesinde ölen kişi Yusuf'tu. Gabriel'in abisi. O zavallı çobanı öldürdüler. Aynen söylediğiniz gibi arkadaşlar diye katılıyorum ben de tahminlere. Belki de onları açıklamaktan çok kafamdaki resmi tamamlamak için kendime yaptığım bir konuşma bu. Büyük bir komployla karşı karşıyayız. Selim'in öfkesinin yol açtığı cinneti, katliamı, skandalı, artık adına ne diyeceksek, onu gizlemek için tezgahlanmış büyük bir komplo. Sıcak temasın sağlandığı gün iki polisin şehit edildiği, Mehmet'in ağır yaralandığı çatışmadan bahsediyorum. Selim çıldırmış olmalı. Kolay mı? Gözlerinin önünde iki adamın ölüyor, bir arkadaşın ağır yaralanıyor. Selim ne pahasına olursa olsun PKK'ları bulmak istiyor ama bulamıyor. Daha da çılgınlaşıyor. Öfke, kör bir intikam duygusu aklını ele geçiriyor. Manastırdan çıkan kalabalıktaki gençleri gözaltına alıyor. Belki gözaltına aldığı kişiler PKK'lılar hakkında bilgi verse onları öldürmeyecek ama istediğini alamıyor. Alamayınca hepsini öldürmeye karar veriyor. İşte tam o sırada bizim Gabriel'in teyzesinin oğlu Aziz öldürüleceklerini anlıyor. Ölümden kurtulmak için aklına bir fikir geliyor. Aylar önce manastırdan çaldığı diyatesler onu Selim'e verip canını kurtarmak. Gabriel'in anlattığına bakılırsa ahıra sakladığı el yazmasını Selim'e veriyor ancak canını kurtaramıyor. Çünkü oradan sağ çıkacak her kişi Selim için büyük tehlike demek. Selim kara günleri için bir güvence diye düşünerek diatesteronu alıyor. Ama Aziz de içlerinde olmak üzere 6 genci ölümüye göndermekten çekinmiyor. Fakat işler umduğu gibi gitmiyor. O günlerde manastıra gelen yabancı basın bu katliamın dünyada duyulmasını sağlıyor ve Selim için çok kötü günler başlıyor. Sadece onun için mi? O zamanlar gözü pek bir başkomiser olan Cengiz müdürümüz içinde. Ama raporda yazılanlar ortada. Cengiz arkadaşını satmıyor. Selim'i sonuna kadar savunuyor. Hem basının önünde hem sorguda. Bununla da yetinmiyor. Selim'le birlikte hem onu hem de kendini kurtaracak bir plan tezgahlıyor. Kaybolması gürültü koparmayacak bir meczubu kurban seçiyor. Senaryo belli. Onu tanınmaz hale getirecek bir yöntemle öldürmek. Cinayet mahalline de Selim'in kimliklerini, giysilerini bırakmak. Böyle bir kurban için ideal adaysa, senin de söylediğin gibi Zeynep'ciğim, Gabriel'in saf kardeşi Çoban Yusuf. Mahkeme başlamadan senaryolarını uygulamaya koyuyorlar. Başarısız olduklarını söylemek de zor. Ta ki Selim sorun çıkarmaya başlayıncaya kadar. Selim ilk arızası ne zaman yapıyor bilmek mümkün değil. Büyük olasılıkla Meryem'le tanıştıktan sonra olmalı başkomiserim diye atılıyor Ali. Adam zaten dağıtmaya yatkın biri. Kadın da onu cesaretlendirmiştir. Kesinlikle katılıyorum. Yer altında yaşayan adamların yumuşak karnı kadınlardır. Çoğu katil ya da mafya babası bu yüzden yakayı ele verir ya da alnın ortasına kurşunu yer. Kadın hiç iyi gelmez bu adamlara. Belki de yanımızda Zeynep var diye bunları söylemiyorum. Haklısın Ali'cim diyorum sadece. Selim'in Meryem'le ilişkiye girmesi onun durumundaki bir adam için hiç doğru değil. Eminim Cengiz çok bozulmuştur bu işe. Meryem anlaşmazlıklarını iyice kızıştırmış olmalı. Belki Meryem'e gerçek kimliğini bile açıklamıştır diye iddiasını derinleştirmek istiyor Ali. Sanmıyorum diye karşı çıkıyor Zeynep. Eğer öyle olsaydı Meryem Bingöllü'nün katil olduğunu düşünürken biraz tereddüt ederdi. Öyle değil mi? Meryem Selim'le müdürümüzün gerçek ilişkilerini bilseydi öncelikle Cengiz'i suçlamaz mıydı? Bundan emin olmak zor diyorum. Ama kesin olan bir şey var ki Selim Meryem'in istediği parayı bulmak için ne zamandır sakladığı diyetester onu satmakta bir sakınca görmedi. Ve en büyük yanlışı da o zaman yaptı. Zeynep gözlerini kırpıştırıyor. Sanırım anlamadı. Yani sizce Cengiz, diyetester onu satmak istediği için mi öldürdü Selim'i? Bana kalırsa Selim'den kurtulmayı hep düşünüyordu. Selim onun sırtında taşıdığı bir kambur gibiydi. Parlak kariyerindeki tek karanlık nokta. Eğer Selim'den kurtulursa yükselmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktı. Bu kez Ali'den geliyor soru. Mali niye öldürdü o zaman? Emin değilim ama sanırım yine Diyatesteron yüzünden. Büyük ihtimalle Cengiz Diyatesteron'u Mali'nin almak istediğini öğrenmişti. Yine muhtemelen Selim olanları Mali'ye anlatmıştı. Ya da Cengiz anlattığını sanıyordu. Üstelik Malik Cengiz'in geçmişini de biliyordu. Yani sevgili müdürümüzün kirli geçmişinin tümüyle silinmesi için yaşlı antikacının da ölmesi gerekiyordu. Susup ikisinin de yüzüne bakıyorum. Yoksa Mali niye öldürsün? Evet diye yineliyor Ali. Yoksa niye öldürsün? Olaya da mistik bir hava vermek istedi diye katılıyor konuşmaya Zeynep. Şu haç kabzalık hançer, Mali'nin kafasının tıpkı Pavlus gibi kesilmesi, kutsal kitabın satırlarının altının kanla çizilmesi. Hepsi bizi yanlış yönlendirmek içindi. Ali'nin genç anı kırışıyor. Ya Selim'in gördüğü şu rüya diye soruyor. Zeynep'ten bir açıklama gelmeyince ben kendi varsayımımı ileri sürüyorum. Her şeye rağmen Selim inançlı biri olmalı. Malik de sürekli günah işledin, bu kitaba dokunmayacaktın diye fısıldamıştır kulağına. Meryem'le tanıştıktan sonra bağımlısı olduğu esrarın da etkisiyle halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Aklının kontrolünü yitirdiği anlarda içindeki suçluluk duygusu Mor Gabriel görünümünde ziyaretler gerçekleştiriyordur ona. Kuşkusuz bu rüyalarını Cengiz'e de anlatmıştır. Sevgili müdürümüz cinayetlerine mistik bir anlam verme fikrini bu rüyalardan almış olmalı. Ya şu Mehmet diye hatırlatıyor Ali, tekerlekli sandalyedeki adam. Eğer Cengiz kirli geçmişinden kurtulmak istiyorsa onu sağ bırakır mı? Zeynep de ben de onun kadar endişeli değiliz. Belki de Mehmet'in olanların hepsinden haberi yoktur diyorum. Örneğin çoban Yusuf'un öldürüldüğünü, Selim'in de onun kimliğini kullandığını bilmiyordur. Bildiği mağarada 6 gencin boğularak öldürülmesidir sadece. Bunu da savaşın bir gereği olarak görüyordur. Yani bunun için ne Cengiz'i ne de Selim'i suçlayacaktır. Haklı olarak soruyor Ali. Ama Selim'in ölümünü öğrenince ne olacak? Cengiz bunu ona nasıl açıklayacak? Belki PKK'lılar yaptı diyecek. Mağarada boğulan 6 kişinin intikamını almak için Selim'in öldürüldüğünü söyleyecek. Böylece dosyayı tümüyle kapatacak. Aslına bakarsanız açıklamam bana da yeterli gelmiyor ama Ali daha fazla karşı çıkmıyor. Yine de hiçbir şeyi atlamamakta yarar var. Belki de sen haklısın Ali diyorum geri adım atarak. Yarın ilk fırsatta şu Mehmet'i kontrol edelim. Tamam başkomiserim. Zeynep'ciğim, öncelikle senin yapman gereken başka işler var. İlki Cengiz'in paltosundan alınan iplikçik örnekleriyle Mali'nin tırnağından çıkan iplikçiyi karşılaştırmak. Gerekirse şimdi Cengiz'in odasına gir. Giremem ki başkomiserim. Cengiz müdürüm odasını kilitleyip giriyor. Kapıyı kırmamız ya da birilerinden yedek anahtar almamız lazım. Bunu yapmaya kalkarsak ona haber verirler. Tamam, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Palto işin yarına kalsın. Ama şu Gabriel'i buraya çağıralım. DNA örneği almamız gerek. Sahte Selim Uludere'nin mezarını açtırıp oradaki cesediyle karşılaştırmak için. Ali olanca enerjisiyle atılıyor. Hemen hallederiz başkomiserim. Feriköy'deki akrabalarının telefonu da adresi de yanımda. Alır getiririm Gabriel'i. Çok iyi olur. Yarın burası karışacak. Bu gece yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Can'ın resmi ifadesini alın, bir de şu otoparkçıyı getirmemiz lazım. Onun ifadesi de çok önemli. Bir an önce hepsi elimizde olmalı. Ben de Sabri ile konuşacağım. Eğer onu ikna edemezsem bütün çabamız boşa gider. 27. Bu şehirde işimiz hiçbir zaman bitmez. Yine bizim emektarın direksiyonunda, yine sokaklardayım. Yollar şimdi daha tenha. Beşiktaş'tan Rumeli Hisarı'na ilerliyorum. Arabamın ön camına damlalar düşüyor. Yağmur başladı galiba. Hafifçe pencereyi aralıyorum. Nemli, temiz bir hava doluyor içeri. Derin derin içime çekiyorum. Baş ağrım hafifledi. Merkezden ayrılmadan önce yediğim dönerli sandviçin üzerine içtiğim aspirin iyi geldi sanırım. Ama asıl neden Sabri'nin görüşme isteğimi kabul etmesi. Çok meşgulüm diyerek sallamasından korkuyordum. İtiraf etmediğim ki beklediğimden daha sıcak karşıladı beni. Hemen görüşelim Nevzatçım dedi. Polis evindeyim. Oturuyoruz arkadaşlarla, atla gel. Bakalım Cengiz hakkında söylediklerimi duyunca ne diyecek? Pek hoşlanılacak bir durum değil. Düşünsenize, müdürlerinizden biri katil çıkıyor. Teşkilat içinde operasyon yürütülüyor. Hangi yönetici ister bunu? Sanki ben istiyor muyum? Cengiz'in en ufak bir kötülüğü bile dokunmadı bana. Ama ortada böyle bir gerçek varken nasıl sessiz kalabilirim? Sabri de kalamaz, kalmamalı. Elimde güçlü deliller var. Yine de bu işler belli olmaz. Teşkilatta kim kiminle iç içe, kim kimin adamı anlamak zor. Umarım Cengiz'le Sabri aynı grubun içinde değillerdir. Gerçi bizim Sabri öyle gıllı gışlı işlere bulaşacak adam değil. Çizginin dışına çıkmamaya hep özen göstermiştir. Kendisini asla riske atmaz. Emniyet teşkilatının ortalama yöneticisi tam bir kural adamı. İyi ya, tam da bu yüzden Cengiz'i tutuklaması gerekir. Çünkü Cengiz gibiler teşkilatın adını kirletiyorlar. Artık bu tür adamları temizleme zamanı gelmedi mi? Benim emektarı polis evinin garajına çekip restoran bölümüne yürüyorum. İçerisi kalabalık. Neredeyse bütün masalar dolu. Sabri manzaralı bir yerde oturuyor olmalı. Gözlerim pencere kenarındaki deniz gören masaları tarıyor. Yanılmamışım. 8 kişilik bir masada Sabri'nin ince boynunun üzerinde nasıl durduğuna hep şaştığım iri kafasını görüyorum. Onun masasına yönelecekken gerçek bir sürprizle karşılaşıyorum. Gerçek ve çok kötü bir sürpriz. Cengiz Sabri'nin tam karşısında oturuyor. Eve gidiyorum demedim bu adam bana. Yok, eve gidiyorum demedi. Sabri'yi polis evine bıraktım dedi. Sonra kendisi de gelmiş demek. Telefonumun ardından Sabri çağırmış olmasın. Niye yapsın ki bunu? Niye olacak densizliğinden? Sanmam. Sabri öyle şeyler yapmaz. Belki de Cengiz öğrendi hakkında soruşturma yaptığımızı. Nasıl öğrenecek? Öyle olsa hemen beni arardı. Boş yere paniklemeyelim şimdi. Cengiz tümüyle rastlantı sonucu burada olabilir. İşte o da gördü beni. Yüzü nasıl da gerginleşti. Renginin attığını bu uzaklıktan bile fark edebiliyorum. Gözlerindeki kuşku dolu ifadeye bak. Hiçbir şey olmamış gibi gülümsüyorum. Hatta hafifçe eğilerek selamlıyorum onu. Bu tavrım kafasını karıştırıyor. O da gülümseyerek selamıma karşılık veriyor. Cengiz'in birini selamladığını fark eden Sabri başını çeviriyor. Beni görür görmez ayağa kalkıyor. Vay Nevzatçım, şükür kavuşturana.